Ayrım 13.
Sen hala belediyede kara kaplı nikah defterindeki kayıtlara, törenlere önem mi veriyorsun? Bu yalnızca istatistik raporları için gereklidir ve kimsenin mutluluğunu artırmaz. Günümüzün kuralı böyle. Ben seni seviyorum Fred ve sürekli bana senin gerçek karın değilmişim gibi geliyor. Bak, Laura ve Paul formalitelere önem vermeseler de nikah törenlerini yaptılar. Sahte bir sofunun huzurunda yapılan bu ikiyüzlü, anlamsız törenlerin benim için ne kadar itici olduğunu bir bilseydin. Madem bu törenlere bu denli değer veriyorsun, en iyisi biz de Malezya'da ateşe tapanların yaptığı gibi bir volkanın eteklerinde denize doğru durup kutsal dualar okuyarak nikahlanalım. Ne olacak, biz de bir şekilde Hint Okyanusu'ndaki adalara gidelim. Neyse, şaka bir yana, nedir seni endişelendiren, bana inanmıyor musun yoksa diye sordu Friedrich. Lizzie ağlamaya başladı. Friedrich'in keyfi kaçmıştı. Sakin ol canım, sana söz veriyorum, istediğin gibi hukuken geçerli bir nikah kıyacağız ve sen yalnızca kendisine özgürce ve aşkının sesine uyarak eşleşmiş bir kadın değil, aynı zamanda Bremenli yaşlı bir tüccarın resmi nikahlı eşi, saygıdeğer bayan Lizzie Engels olacaksın. Memnun musun? Unutma, söz verdim. Eğer istersen yarından tezi yok, nikah salonuna gideriz diye önerdi Friedrich. Teşekkür ederim. Söz vermen benim için yeterli. Artık karşı çıkmadığına göre ne zaman olsa bunu gerçekleştirebiliriz. Friedrich, Carla, Laura'nın evliliği dolayısıyla evinde düzenlediği gecenin ne kadar neşeli geçtiğini anlatan 10 Nisan tarihli bir mektup gönderdi. Düğünü burada da büyük bir törenle kutlandı. Köpeklerin yeşil tasmaları vardı. 6 çocuk için çay partisi düzenledik. Lafarge'ın büyük cam çanağı punç fincanı olarak kullanıldı ve zavallı kirpi son kez sarhoş edildi. Zavallı hayvan sarhoşluk içinde battaniyesini kemirerek başını açtığı deliğe sokmuş ve orada öyle debelenmişti ki ertesi sabah onu boğulmuş olarak bulmuşlardı. Bu haber Tusi'yi üzmüştü. Carl da bu üzüntüye Engels'e yazdığı mektupta saygıdeğer kirpinin ölümü nedeniyle başsağlığı dileyerek katıldı. Kızı ve damadının gidişinden hemen sonra Marx, Kapital'in 2. ve 3. cildini yazmaya koyuldu. Adam Smith ve diğer birçoklarının kitaplarını yeniden okudu. Kâr oranı ve artı değer oranı arasındaki karşılıklı ilişkiyi ayrıntılarıyla irdeliyordu. Yapıtının bir sonraki cildi için bir şema hazırladı. Ancak sağlık durumu kendisini engelliyordu. Jenny'nin tedavi olması için ikna çabalarına rağmen Carl, doktorların yardımını reddetmekle kalmıyor, hastalığının belirtilerini ev halkından gizliyordu. Dostluklarına dayanarak Jenny, belki Engels onu sağlığına dikkat etmesi konusunda ikna eder umuduyla defalarca başvurmuş ve Manchester'daki Engels'e bir mektup daha yazmıştı. Sayın Bay Engels, ona ilişkin bir dizi önemli şikayetimi bildirmek zorundayım. Özellikle Hanover kampanyasından sonra sağlığı pek iyi değil. Sürekli öksürüyor ve sağlığını düzeltmek için önlemler almak yerine büyük bir azimle Rusça öğrenmeye başladı. Düzensiz besleniyor, dinlenmeye zaman ayırmıyor. Koltuk altında baş gösteren şirpençe çıbanını bize ancak hastalık olgunlaştıktan ve sertleştikten sonra gösterdi. Sayın Bay Engels, sizin buraya yerleşmenizi son yıllarda o kadar düşledim ki... Pek çok şey başka türlü olabilirdi. Sayın Bay Engels, bu konuda mektuplarınızda ona hiçbir uyarıda bulunmayınız. Bugünlerde çok çabuk öfkeleniyor ve bu konuda size yazdığımı öğrenirse bana çok kızacaktır. Jenny mektubun devamını Engels'ten, Wilhelm Wolff ve Marx'ı da tedavi etmiş olan doktoruyla Manchester'a geldiğinde konuşmasını rica ediyordu. Gamper onun güvendiği tek doktor diye sürdürüyor ve kendine özgü mizahıyla şunları ekliyordu. Ailemizde şu anda tıbbın her türlüsünden ve her doktordan nefret hüküm sürüyor ama yine de onları göz ardı etmeyeceğiz. Bu sıralarda Kapital'in ilk cildi insanlarda büyük hayretler uyandırmış, okuyanı adeta fethederek kendi yolunu açmıştı. Bir devir başlatan, bir çığır açan tüm kitapların yazgıları karmaşık ve alışılmadıktır. Yakılsalar, yok edilseler bile onlar küllerinden yeniden doğmuşlar ve yüzyıllar sonra kendi zafer yürüyüşlerini gerçekleştirmişlerdir. Bunları yazanlar aforoz edildiler, haksız yere gerildiler, ancak bu kitaplar insanları mutlu ederek ve onların ruhunu zenginleştirerek yazarlarını yeniden dirilttiler ve yeni bir yaşama başladılar. görmezden gelindiler ve suskunlukla yok edilmeye çalışıldılar. Ama onlar bir fırtına gibi daha da güçlü bir şekilde tüm yeryüzüne yayıldılar, her eve girdiler. Dahice düşünceler ve duyguların ifadesi olan bu kitaplar hiç değişmeksizin er ya da geç gereksinim duyanlara ulaştı ve insanların mutluluğu ve iyiliği için hizmet ettiler. Hiç kimse kapitali zafere giden yoldan alıkoyamazdı çünkü dahice olan ölümsüzdür. Marx 50 yaşına basıyordu. İnsanların yaşam yoluna damgasını vuran sayılarda gizemli bir güç vardır. Bu güç kuşaktan kuşağa bir bellek gibi aktarılarak insan bilincinde yer etmiştir. Yıllar insanı öldürür, sayıları ise yüceltir. Marx Kapital'in 3. cildi üzerinde çalışıyor ve bu çalışmasında yüce bir tatmin ve mutluluk buluyordu. Sayıların, araştırmaların, derin düşüncelerin karanlık, bilinmez ve korkunç girdabına dalıyor, ardı ardına bir inci dizisi gibi paha biçilmez, berrak bilimsel gerçekler keşfediyordu. Yakınları ona yarım yüzyıllık bir gövdenin jübilesini anımsatmışlardı. Karl Prost'una uzandı ve yaşadığı yılları düşünmeye koyuldu. 50 yıl, yaşlılığın eşiği, çalışma odasının penceresinden Mayıs çiçeklerinin kokusu geliyordu. Böcekler vızıldıyor, kuşlar cıvıldaşıyordu. Karl Prost'unu ateşledi, bir nefes çekti ve başını elleri arasına aldı. Ah Karluş'a, hala yoksulsun ve yoksul öleceksin. Eğer beni dinlesen ve tüm insanlığı mutlu etmeye çabalamak yerine sermaye biriktirip, Filip amca gibi, hatta ondan da zengin yaşasan olmaz mı? Ah sende bu kafa varken, diyen rahmetli annesinin sözlerini anımsamıştı. Karl alaycı bir şekilde gözlerini kıstı. Uzun yıllar kendisini hep zora sokmuş, ana yurdundan sürülmüş, yoksul ve hasta olarak yaşlılığa adım atmıştı. Onunla birlikte karısı ve çocukları da ağır bir yoksulluğa katlanmışlardı. Ancak yaşadıklarının bir değerlendirmesini yaparken biliyordu ki yaşama yeniden başlama olasılığı olsaydı yine aynı yolu izler ve bundan asla vazgeçmezdi. Jenny kendisini kutlayıp onun saçları ağarmış başını göğsüne bastırdı ve derin bir duygusallıkla yaşamda ender rastlanan çok değerli her şeyi, gerçek aşkı, yani seni ve dostluğu, yani Friedrich'i tanıdığıma çok memnunum dedi. Aynı günlerde Marx Engels'ten bir mektup aldı. Değerli marifli, benim de yaklaşmakta olduğum 50. yaş gününü kutluyorum. 25 yıl önce bu yaşımıza kadar çoktan giyotine gitmiş olacağımızı düşünen heyecanlı gençlerdik. Kocaman bir ay kütlesinin okyanuslarda gelgitlere yol açarak deniz girdaplarını kendisine çektiği gibi bir dahi de manyetik bir çekim gücüne sahiptir. Jenny von Westphalen de Marx uğruna aristokrat olmanın tüm ayrıcalıklarını feda etmişti. Onu sınırsız seviyordu. Engels arkadaşına yaratma olanağı sağlamak için en verimli yıllarına acımamıştı. Wilhelm Wolff emeğiyle biriktirdiği mütevazı mal varlığını Marx'a miras bırakmıştı. Tıpkı Helen Demut'un kişisel çıkar gözetmeksizin tüm yaşamını Marx ve ailesine adadığı gibi. Marx devrimcilerde güven uyandırıyor, bilim adamlarını kendisine hayran bırakıyor, şairlere ise esin kaynağı oluyordu. Bütün bunlara rağmen Marx çok alçak gönüllüydü. Farklı uluslardan ve mesleklerden insanlar onun dostluğunu kazanmak için türlü girişimlerde bulunuyorlar ve onu yakından tanıdıktan sonra kayıtsız kalamıyorlardı. Marx yine eskisi gibi çalışma saatlerinin büyük bir bölümünü genel konseyin işlerine ayırıyordu. Ana yurdundaki devrimci hareketi sürekli izliyordu. Bismarck'ın gözdesi olan düzenbaz Schweitzer, Marx'tan Almanya Genel İşçi Birliği'nin haince tutumuna karşı ısrarla mücadele eden Liebknecht'i yola getirmesini rica ediyordu. Schweitzer bu birliğin başkanı Lassalle'in yerine geçmiş ve onun sadık taraftarı olarak kalmıştı. Yanıt mektubunda Marx, alışılmış yıkıcı mantığıyla Schweitzer ile internasyonel üyeleri arasındaki anlaşmazlığın özünü açıklıyordu. Rahmetli Lassalle'in ve bugünkü Almanya Genel İşçi Birliği'nin sekter tavırlarını, hatalarını ve ikiyüzlülüğünü açık açık eleştiriyordu. Uluslararası Birliğin sekreteri sıfatıyla Liebknecht ile Schweitzer arasında arabuluculuk yapmaya razı olurken, Almanya Genel İşçi Birliği'nin yanlış çizgisiyle mücadele etme hakkını şart koşuyordu. Marx, Almanya'daki sendika hareketinin gelişim çizgisini dikkatle gözlemliyor ve bu konuda genel konseye rapor veriyordu. Bir keresinde Kugelman, Marx'a Berlin'den Profesör Hansen'in kendisine Prusya başkentinde bir akademik kürsü önerme niyetinde olduğunu bildirmişti. Kıt kanaat geçinen, borçlardan bunalmış proletarya önderine hatırı sayılır bir gelir getirecek, yaşamsal gereksinimlerini tümüyle sağlayacağı bir çalışma ortamı defalarca önerilmişti. Başbakan Bismarck, basının önde gelen organlarında yer alması yönünde ikna etmeye yeltenmişti. Marx, profesör cübbesini giymek için ülkesine dönebilirdi. Karısının Prusya'nın etkili bir bakanı olan kardeşine yüzünü kızartıp başvurması, borç ve yoksulluk ağının tamamen parçalanması için yeterli olabilirdi. Fakat Karl ve Jenny hiç tereddüt etmeden ödün vermeyi reddettiler. 1868 yılı sonunda Engels ve Marx birbirlerine şu mektupları yazıyorlardı. Sevgili Maripli, ilişikte yer alan sorulara tam bir netlik içinde yanıt vermeye çalış ve hemen geri dönen postayla gönder ki yanıtını salı günü sabahtan alayım. 1. Tüm borçlarını ödemen ve kendini rahat hissedebilmen için ne kadar paraya ihtiyacın var? 2. Yıllık olağan giderlerin için 350 sterlin yeter mi? Hastalık ve öngörülmez istisnaları bunun dışında tutuyorum. Söyle ki yeni borçlar yapmak zorunda kalmayasın. Eğer yetmiyorsa sana gerekli olan miktarı sen kendin yaz. Bu arada tüm eski borçların öncelikle ödenmesi gerekiyor. Doğal ki bu en önemli sorun. Söz konusu olan şu ki, Gottfried Ermen'le görüşmelerim öyle bir noktaya geldi ki, kontrat süremin sona ermesine 30 Haziran kadar hisselerimi satın almak istiyor. Yani bana 5 yıl boyunca kendisiyle rekabette olan hiçbir kuruluşa girmemem ve daha sonra da firmayı kullanmasına izin vermem şartıyla belli bir para öneriyor. Bu da elde edebildiğim tek şey. Teklif edilen miktarın herhangi bir olayın bizi kıtaya dönmeye zorlaması ve dolayısıyla beklenmedik masraflara sokmasını da hesaba katarak bizim birkaç yıl para kaygısı olmadan yaşamamıza yetip yetmeyeceği benim için bir soru işaretidir. Gottfried Ermen'in bana önerdiği miktar, bunu bana önermeden çok önce ben bunun sana verilmesi gereken ödemeyi kapatmaya gitmesine karar vermiştim. Benim sana 5-6 yıl boyunca yılda 350 sterlin, hatta acil durumlarda biraz daha fazla gönderme olanağımı garanti ediyor. Fakat bildiğin gibi zaman zaman yeniden borçlar birikirse ki bunlar yine sermaye ile ödenmek durumunda kalınır, bütün ayarlamalarım alt üst olur. Hesaplarım tam da geçim masraflarımız yalnızca gelirlerden değil, aynı zamanda da baştan, kısmen sermayeden karşılanıyor oluşuna dayanmak zorunda olduğundan, bu hesaplar biraz karmaşık ve harfiyen uyulması gerekiyor, yoksa batarız. Benim Gottfried Ermen'le bundan sonraki ilişkilerim sana gerçek durumu olduğu gibi özetlemeni rica ettiğim yanıtına bağlı olacaktır. Bu durumda sana gerekli olacak miktarı belirle ve ne yapabileceğimize bakalım. Yukarıda sözü edilen 5-6 yıldan sonra ne olacağı doğrusu benim için de belirgin değil. Eğer her şey bugünkü gibi kalırsa sana elbette her yıl 350 sterlin ya da fazlasını verebilecek durumda olmayacağım. Ama yine de bu en az 150 sterlin olabilir. Ancak o zamana kadar çok şey değişebilir. Ayrıca yayın çalışmalarında sana bir şeyler sağlayabilir. Eşine ve kızlarına en iyi dileklerimi ilet. İlişikteki fotoğraflardan birini Laura'ya gönder. Senin F.E. Sevgili Fred, ben gerçekten de senin bu sınırsız iyiliğin karşısında ezildim. Karımdan tüm hesapları çıkarmasını rica ettim ve borç miktarı benim düşündüğümden daha fazla çıktı. 210 sterlin, bunun 75 sterlini tefeciye ve faize ödenecek. Bunun dışında doktorun kızıl hastalığının tedavisi için daha açıklamadığı faturayı da eklemek gerek. Son yıllarda biz 350 sterlinden fazla harcadık. Fakat bu miktar yeterlidir. Çünkü birincisi son yıllarda Lafarge bizde yaşadı ve o nedenle giderler oldukça arttı. İkincisi her şey borçla alındığı için çok fazla ödemek zorunda kaldık. Borçlardan tamamen kurtulduktan sonra ben bütçeyi idare edebilirim. Evde durum son aylarda o kadar zorlaştı ki sen bunu Jeniçka'nın benden habersiz bir İngiliz ailesiyle çocuklarına öğretmenlik yapmak üzere anlaşmasından çıkarabilirsin. Kızımın hemen hemen tüm gün küçük çocuklarla ilgilenmesi gerekiyor. Dersler ancak Ocak 1869'da başlayacak. Çocukların annesi Doktor Monroe'nun eşi görüşmeye geldiğinde ben yükümlülüğü yalnızca bir ay olması ve bu bir ay süresince de vazgeçme hakkının saklı kalması koşuluyla onayladım. Bu olay bana ne kadar acı verdi tahmin edersin. 1868 yılı Aralık ayının sisli, yağmurlu günlerinden birinde Genel Konsey bir oturumunda Bakunin'in örgütünün Uluslararası İşçiler Birliği'ne kabul edilmesi talebini inceledi. Yanıtı hazırlama görevini Marx üstlendi. Her zaman olduğu gibi eve döner dönmez ayrıntılı olarak bilgiler vererek Engels'e mektup yazdı ve incelemesi için Bakunin'in örgütünün tüzüğünü gönderdi. Bir hafta sonra Genel Konsey oy birliğiyle aldığı kararda kendi tüzüğü olan ve internasyonelin içinde ve dışında faaliyet gösterecek ikinci bir uluslararası örgütün işçilerin birliği davasına kaçınılmaz olarak zarar vereceğini ve anlaşmazlıklara yol açacağını vurguladı. Bunu öğrenen Bakunin, Cenevre'den Londra'ya, Uluslararası Birliğe, Sosyalist Demokrasi Örgütü'nün programını ve tam birlik konusundaki görüşlerini içeren bir mektup gönderdi. Ayrıca kendisini Marx'ın öğrencisi ilan etti. Bir süre sonra örgüt kendisini lağvetti ve üyelerinin enternasyonelin bir şubesine dahil edilmesini rica etti. Genel Konsey buna razı oldu. Ancak Marx'ın belirlediği koşullarla. Örgütün sınıfların eşitlenmesi koşulunun yerini sınıfların ortadan kaldırılması formülü aldı. Bakuninciler Uluslararası İşçiler Birliği'ne katıldılar. St. Petersburg Sansür Kurulu, Marx'ın Kapital'inin Almanca baskısını hemen incelemişti. Sansür Kurulu raporunda şunlar yazıyordu. Beklendiği gibi kitapta Enternasyonel Birliği'nin malum başkanının sosyalist ve din karşıtı olduğunu belirten pek çok bölüm vardır. Fakat Marx'ın kapitalistlerin işçilerle ilişkilerine dair eleştirileri ne kadar güçlü, ne kadar sert olursa olsun, sansür bu eleştirilerin önemli bir zarara yol açacağını düşünmemektedir. Çünkü bu eleştiriler, söz yerinde ise bu kitabın içeriğini oluşturan soyut, karanlık politik ekonomik delillerin yoğun denizinde boğulacaktır. Söylenebilecek olumlu olgu şudur ki, Rusya'da kitabı çok az kişi okuyacak ve sınırlı sayıda kişi anlayacaktır. 1868 sonbaharında Marx, tanımadığı Petersburglu bir Rus'tan mektup aldı. Takma adı Nikolay olan Petersburg Karşılıklı Yardımlaşma Derneği'nde çalışan 24 yaşındaki Nikolay Frantsevich Danielson, Kapital'in Rusça'ya çevrilmekte olduğunu ve yayıncı Polyakov'un kitabı basmayı kabul ettiğini bildiriyordu. Danielson'un ricası üzerine Marx bir fotoğrafı ile kısa bir özgeçmişini gönderdi. Kapital'in çevrilmesi fikri, Rublev Derneği olarak anılan birliğin üyeleri tarafından ortaya atılmıştı. Meraklı ve dürüst birkaç genç insan, halkı bilgilendirmek için birleşmişlerdi. Onlar, adaletten mahrum ve yoksul yurttaşlarda da genel insanlık idealleri olan iyilik ve eşitlik uğruna mücadele isteği uyandırmak için çabalıyorlardı. Bu amaçla entelektüel gençlik diğer ülkelerde yayımlanan yeni ve önemli ne varsa bilmek, tanımak, tanıtmak, üyelik aidatlarının el verdiği ölçüde bu kitapları çevirmek ve ülkelerinde yayımlamak için çalışıyordu. Rublev Derneği'nin fikir babaları ve kurucularının başında Çernişevski'nin öğrencisi Herman Lopatin geliyordu. Lopatin, çar jandarmalarının pençesine erken yaşta düşmüş, büyük yetenekleri olan, üniversiteyi çok iyi dereceyle bitirmiş, üç yabancı dili rahatça konuşabilen ve eylem için can atan çılgın bir devrimciydi. Garibaldi saflarında özgürlük mücadelesi vermek için gizli yollardan yurt dışına çıktı ve bencilce bir bireysel ilerleme isteği ile değil, tüm halkın mutluluğu için çaba gösteren, özverili ve adanmış kişilere çok görev düşeceği inancıyla Rusya'ya döndü. Herman Lopatin, yüreğindeki sevgiyi tüm insanlığa sunabilecek istisnai kişilerdendi. Lopatin, Rusya'nın devrimci gençliğiyle iç içeydi. Sürgündekilerle mektuplaşıyordu, sosyalist yazını takip ediyordu. Kapital, Almanya'da piyasaya çıkar çıkmaz Rublev Derneği üyeleri hemen edindiler. Marx'ın kitabını daha çok sayıda kişiye ulaştırabilmek için Rusça'ya çevirme isteği işte o zaman ortaya çıktı. Fakat Lopatin Marx'la yazışmadı. Çünkü bir süre sonra tutuklandı, Petropavlovsk Kalesi'ne hapsedildi. Daha sonra da sürgüne gönderildi. Lopatin'in üniversiteden yoldaşı ve tüm yaşamı boyunca arkadaşı olan Nikolay Danielson, Polyakov'la kitabın basımı konusunda anlaştıktan sonra mektubun Londra'ya gönderilmesi işini Lopatin'in o zamanlar yakın arkadaşı olan Rublev Derneği üyesi Lyubavin üstlendi. Üçü de iyi derecede Almanca biliyorlardı. Hermann Lopatin sürgünden yurt dışına kaçmayı başarmıştı. Petersburg Derneği'nin kararı ve yayıncı Polyakov'un ricasıyla Moskova'ya gelmeden önce Cenevre'ye gitti. Oradaki Rus göçmenlerin bağlantısız, kavgalı gruplara dağılmış olması, ortama hakim olan dedikodu ve kişisel düşmanlıklar Lopatin'i şaşkına çevirmişti. Rus sürgünler arasında Lopatin'in var olmasını istediği dostluk, kaynaşma, ortak hedefte birleşme gibi duygular yoktu. İngiltere gibi İsviçre'de dünyanın dört bir yanından mültecilerin akın ettiği bir ülke olmuştu. Yaman Gölü kıyılarına çok sayıda Rus da yerleşmişti. Onlar arasında Çernişevski'nin dava arkadaşları, dağıtılan isyancı halk egemenliği grubunun üyeleri ve diğer politik sürgünler vardı. Burada Bakunin ve ona yakın olan ve Cenevre'de Marx ve Engels tarafından kışla komünizmi olarak nitelenen düşüncelerin propagandasını yapan bir dergi yayınlamaya başlayan Sergey Nechayev önemli bir etkiye sahiptiler. 23 yaşındaki Nechayev, hoşgörüsüz bir iktidar düşkünü, araçları belirleyen amaçtır sloganını şiar edinmiş, düzeysiz demagog tipinin tamamen ustalaşmış bir örneğiydi. Ona göre provokasyonlar, imzasız mektuplar, şantaj, hatta katliam toplumsal savaşlarda kabul edilebilir eylemlerdi. Kendisi için mutlak egemenlik talep ediyor ve dernekte hiçbir eleştiriye ve itiraza katlanamıyordu. Nechayev gizli derneğin çıkarlarını koruma bahanesiyle St. Petersburg'da üniversite öğrencisi Ivanov'u öldürmüştü. Daha sonra yurt dışına kaçmış ve Cenevre'de destek ve anlayış gördüğü Bakunin'e sığınmıştı. Lopatin, Çar hükümetinin Nechayev'in bir cinayet suçlusu olarak iadesini talep ettiği bir dönemde geldi İsviçre'ye. Rus mülteciler buna karşı çıkmaya çalıştılar ve İsviçre hükümetinden Bakunin'in arkadaşını iade etmemesi talebinde bulundular. Lopatin, Rus mültecilerin çok çirkin bir söz düellosuna giriştikleri toplantılara katıldıktan sonra onların zavallılığı ve mücadele için kesinlikle uygun olmadıkları kanısına vardı. Anarşistlerle tüm bağlarını kopardı, ideolojik bakımdan yakın olduğu halkçılarla geçinemedi. Kendi yurttaşlarının çoğunda açık ve net bir çizgi göremedi ve kendisini yalnız ve yabancı hissetti. Çekişmeler nedeniyle birbirinden kopmuş ve zayıf düşmüş olan ve yetkin, saygın bir lideri bulunmayan Rus devrimcilerinin birliği için Lopatin'de daha sonra takıntıya dönüşecek olan ne pahasına olursa olsun Sibirya'ya sürülen Çernişevski'yi kurtarma düşüncesi işte o zaman doğdu. Önemli ölçüde Bakunin'in hileleri, entrikaları ve diktatörce tavırlarının sebep olduğu güç durumdan çıkış yolunu gösterebilecek bir kişi daha vardı. Ve Lopatin, Marx'ın yardımıyla teorideki kuşkulardan arınabilmek umuduyla Londra'ya gitmeye karar verdi. Fakat gidişinin başlıca nedeni kapitalin çevresi konusu idi. Küçük bir gemiyle Davr'a yaklaşırken güçlü, yapılı fiziği ve yakışıklı, bilge yüz ifadesiyle dikkatleri üzerine çeken Lopatin çok heyecanlıydı. Miyop olduğu için sürekli kullandığı ve zeki bakışlarıyla derinleşen gri gözlerini gizlemeyen gözlüklerini alışkanlıkla sık sık çıkarıyor ve siliyordu. Enternasyonel'in lideri artık çok ünlüydü ve büyük insanlar her zaman bir parça çekingenlik uyandırırlardı. Çünkü onlar kendisiyle karşılaşan her insan için ölçülüdürler. İnsanın kendisini küçük biri olarak görmesi kolay değildir. Ancak Hermann Lopatin'in bu buluşmadan çekinmesine gerek yoktu. Düşünme yeteneği vardı ve 25 yaşında olmasına rağmen çok şey biliyordu. En önemlisi de mutlakiyetle mücadele için karşı konulmaz bir silah elde etmek istiyordu. Sonunda Lopatin istediği Maitland Park Road Caddesi'ne ulaştı ve fenerin ışığında duvardaki bir numarasını gördü. Karşısında gri boyalı küçük bir ev olan iki katlı Modena Villa vardı. Evin arkasında da yemyeşil bir bahçe. Karl Marx tenha bir yerde yaşıyordu. Bunun pek çok nedeni vardı. Yaratı ve yoğun çalışma sakinlik ve konsantrasyon gerektirir ve başka hiçbir şey bu yoğunluğa koşuşturmalar, gereksiz konuşmalar ve rastlantısal ve gereksiz karşılaşma ve tanışmalar kadar zarar veremez.